Ayrım 10, sayfa 105. Kur'an ve kılıç. Türkler nasıl Müslüman oldu? Tufan Gündüz. Türklerin yeni imajı. Caiz'i resmettiği Türk, korkusuz, yiğit, savaşçı, yağmacı, avcı, düşmanıyla karşılaşmaktan çekinmeyen, asla hile yapmayan ya da hileyi düşünmeyen, kurnazlık bilmeyen, dürüst, tek başına savaşmaktan çekinmeyen, kaçmayan, takip edilmekten çekinmeyen ya da takip edilmesi mümkün olmayan, başını çevirmeye ihtiyaç duymadan arkasında ne olup bittiğini görebilen, saf, temiz ve iyi kalpli biridir. O bütün bu özellikleri ayrı ayrı tarif ederken her bir özelliği doğrulayacak tanıklıklar getirir. Devrin tanınmış isimleri de sözlerine dayanır. Böylece dört halife döneminden itibaren uydurulan hadisleri de tevil eder. Örneğin Türkler size ilişmedikçe siz de onlara ilişmeyin hadisine Türklerin savaşçılığı ve yenilmezliğinin bir delili olarak değerlendirir. Bu cümleden Hazreti Ömer'e dayandırılan, bu zararı pek fazla, elde edilecek ganimeti pek az bir kavimdir rivayetini de Türklerden korkunun boyutlarını göstermek için söylediğini dillendirir. Aslında Türkler hakkındaki genel kanaatteki bu değişim, Türklerle Araplar arasında cereyan eden uzun mücadelenin doğal bir sonucuydu. Bütün bunlara karşın kaynakların yetersizliği yüzünden Türklerin Araplar hakkındaki kanaatlerini öğrenmemiz mümkün değildir. Şu kadarını söylemek mümkündür ki, takip eden yüzyıllarda Türklerin zihin dünyasında Arap imajı Hazreti Muhammed'in şahsıyla ilişkilendirilmiş ve olumsuz bir kanaat oluşturulmasının önü kapatılmıştır. Uygurlar son kez toparlanıyor. Abbasi hilafetinde Türklerin siyasal ve askeri gücü arttığı yıllarda Türkistan havalisinde büyük olaylar meydana gelmeye başladı. 840 yılında yukarı Yenisey boylarındaki Kırgızlar, Uygur Kağanlığı'nın üzerine yürüyüp Orhun Irmağı kıyısında yer alan başkentleri Ordu Balık şehrini yıktılar. 13 Uygur boyu Çin sınırlarına kaçtıysa da hem Kırgız hem de Çinlilerin saldırıları sonucu perişan oldular. Diğer 15 boy ise batıya, İli ve Çu havzasına, Karluk sahasına doğru yöneldi. Bunların bu esnada ikiye ayrıldıkları ve bir kısmının Tanrı dağlarının eteklerindeki Beş Balık havzasına yerleştiği, diğerlerinin ise Tibet'i aşarak Kansu bölgesine yerleştikleri anlaşılıyor. Bunlar başlarından geçen büyük felaketlere rağmen kısa zamanda yeniden örgütlenip Kansu ve Turfan bölgelerinde hakimiyetlerini yeniden ihdas ettiler. Karahanlılar. Öte yandan Türkistan havalisi yeni ve güçlü bir Türk devletinin doğuşuna şahit oldu. Bunlar modern tarihçiler tarafından hükümdarının taşıdığı kara sıfatına nazaran Karahanlılar diye isimlendirilmişlerdi. Bunlar aslında Uygur Hakanlığı'nın devamı olan Türklerdi ve İslam kaynaklarında Hakanlılar, Mülükül Hakaniye, Mülükül Haniye, El Etrak, Ali-i Efrasyap, Et Türki, Ümeray-i Efrasyap, Mülük-i Türkistan ve Efrasyabiyan gibi isimlerle anılıyorlardı. Bunlar Uygurların dağılmasıyla birlikte Batı Türkistan'a doğru kayan yağmalar, karluklar ve Çinlileri haiz oymaklardan başkaları değildi. Ve İran sınırına doğru yaklaşılırken kadim İran efsanelerinde yer alan Afrasiyab'ın yeniden doğduğunun habercisiydi. Çünkü artık Türkler sadece Asya'nın kuzey bozkırlarından Avrupa'ya doğru yolculuk yapmıyorlar, güneyde İpek yolunu da içine alacak şekilde Mavera-ün-Nehir ve Horasan bölgesini zorluyorlardı. Karahanlıların kurucusu Bilge Külkadır Han zamanında Şaş veya Taşkent havalisinde İslamiyet'in yayılmaya başladığı yolunda ilk haberler gelmeye başlıyorsa da bu bilgileri teyit etmek zor görünüyor. Bulgarlar. Unutmadan ilave etmek gerekir ki hemen hemen aynı tarihlerde Balkanlarda Tuna Bulgarlarının güçlü bir etkisi hissedilmekteydi. Bulgarlar en eski Türk kavimlerinden biri olup 5. yüzyılda Avrupa Hunlarının dağılmasından sonra Kafkaslardan Tuna'ya kadar Karadeniz'in kuzey sahasında hüküm sürmüşlerdi. 7. yüzyılda Bulgar kabileleri arasında yaşanan çekilmeden dolayı ikiye ayrılmışlar, Kutrigurlar Tuna boylarına inerken Utrigurlar İtil yani Volga Irmağı'nın orta boylarına çekilmişlerdi. Dobruca taraflarını yurt tutan Bulgarları Müslümanların İstanbul'u kuşattığı esnada yani 674 ile 678'de Bizans'ın Balkan ordularını mağlup ederek anlaşmaya mecbur bırakmışlardı. 681. Tuna Bulgarları en parlak dönemlerini Kurum Han 803 ile 814 arasında ve Omurtak Han 814 ile 831 arasında zamanında yaşamışlardı. 803'te tahta oturan Kurum Han Sofya, Niş ve Belgrad'ı ele geçirdi. Filibe ve Edirne'yi alıp 814'te İstanbul'u kuşattı. Ancak onun aniden vefatı Bizans'a rahat bir nefes aldırdı. Öte yandan Bulgarların içinde yaşadıkları Hristiyan havza sayesinde bu din yayılma göstermeye başlamış, bilhassa Balamir Han zamanında 831 ile 836 arasında eski Türk dininin yerini almaya başlamıştı. Boris Han'ın 864'te Hristiyanlığı resmen kabul edişi, Tuna Bulgarlarının Türklükten uzaklaşmasının ve hızla Slavlaşmasının yolunu açtı. Bununla birlikte onların Hristiyanlığı benimsemesindeki en önemli husus, Hristiyan kültür sahasının tam olarak içine girmiş olmalarıdır. Çünkü daha kuzeydeki Ruslar arasında da Hristiyanlık geniş bir yayılma alanı bulmuş, misyonerlerin uzun zamandan beri devam eden faaliyetleri artık zaferle sonuçlandırmaya yaklaşmışlardı. Görünüşe göre Türk dünyası hızlı bir şekilde yeni dinlerin tesirine giriyordu ve bunlar arasında en güçlüsü şüphe yok ki İslamiyet idi. Bozkırın Efendileri. Türkler İslam dünyasına bu kadar çok yakınlaşmış olmalarına rağmen 10. yüzyılda bile gerek İran gerekse Arap coğrafyacılarının eserlerinde onlar hakkında bilgileri hala sınırlı seviyede kalmıştı. Aslında bu bilgisizlik Çin, Hindistan, Rusya ve Avrupa gibi uzak ülkelerdeki bütün toplumlar hakkında bilgiler içinde geçerliydi ve bu tür eserlerde yaygın olarak önceki bilgilerin tekrarı yapılıyordu. Yine de Türklerle uzun süreli tanışıklık onların tarihine dair ilgiyi de arttırmış olmalıydı. Bundan dolayı Türklerin tarihi Nuh'un oğlu Yafes'ten başlatılıyordu. Buna göre Nuh oğullarından Yafes'i doğu memleketlerine göndermişti. Türkler onun oğlu Türk'ün soyundan geliyordu. Aslında bu anlatıyla Türklerin insanlığın en eski milletlerinden biri olduğu ifade ediliyordu. Buna rağmen Türkler hakkındaki bilgiler daha çok uydurma veya kulaktan dolma, devrin efsanevi hikayelerine karışık halde dolaşıyordu. O kadar ki Mesudi, ölümü 1956, Türklerin fizyonomisini tamamen hayali bilgilerle süslemişti. Türklerin mafsallarının gevşekliği, baldır kemiklerinin esnekliği de iklimin etkisi neticesidir. O kadar ki bir Türk önüne doğru ok attığı gibi arkasına doğru da ok atar. Adeta ensesi yüzü, yüzü ensesi olur. Bu konuda omur halkaları ona uyar, vücutlarına soğuk etki yapınca hararet vücutlarının üst tarafına doğru yükseldiği ve arttığı için yüzleri kızarır. Türklerin şekil bakımından birbirlerine benzemelerinin sebebi şudur. Ülkelerinin havası soğuklukta müsavidir. Bu yüzden şekilleri de müsavi olur, birbirlerine benzer. Türklerin ülkesinde soğuk çok olduğu, hararet bedenlerinin nemini buğurlaştırmadığı için çok etli ve yumuşak bedenlidirler. Birçok huylarında kadınlara benzerler. Bu sebeple onlarda cinsi arzu azdır. Mizaçları soğuk ve nemli olduğu için çocukları azdır. Bazen cinsi arzunun azlığı çok ata binmekten ileri gelir. Türklerin kadınları da şişman ve nemli vücutlu olduğu için rahimleri tohumu cezbetmekte zayıf kalır. Renklerinin kırmızı olması bahsettiğimiz gibi soğuktan ileri gelir. Zira beyaz şey soğuğun etkisinde kalırsa kırmızılaşır. Bu soğuk iklim teorisini İbnül Fakih de benimsemiştir. Yedinci iklim Türklerin ülkesidir. Burası soğuk olduğundan erkeklerinin ve kadınlarının yüzleri kalkan gibidir. Vahşi hayvanları küçüktür. Burada haşere ve sürüngen böcekler bulunmaz. Onlar tahtadan yaptıkları kulübelerde yaşarlar. Bu kulübeleri öküzlerin çektiği arabalarla bir yerden başka bir yere naklederler. Hayvanları çöllerde yaşar, çocukları azdır. El-Belhi'nin Türkleri tarifi ise bir hadis üzerindendir. Yüzleri çekişle dövülmüş kalkan gibi, gözleri küçük, burunları yassı, kıldan elbiseler giyen ve kıldan evlerde oturan Türkler. Ama o bunu, Türkler umumiyetle beyaz yassı burunlu insanlardır diyerek kendi tasvirleri içine dağılmıştı. Türk ülkesinin iklimi konusunda ise kışın aşırı soğuk, yazları ise aşırı sıcak olduğunu söylemeyi ihmal etmez. Bu iklimin tesiri meselesini Mesudi de ele alır ve Türklerin yüzünün ve gözünün küçüklüğünü iklime bağlar. Öyle ki bu tesir Türklerin develerini de etkilemiş, develerin bacakları kısa, boyunları kalın ve tüyleri beyaz olmuştur der. Türklerin yaşam tarzına dair bir bilgiler de dağınıktır. Mesudi bir kısmının şehir ve kalelerinin bulunduğunu, bir kısmının ise dağlarda ve ovalarda keçe çadırlarda oturduğunu bildirir. Kırda yaşayanların sadece avcılıkla geçindiğini, av bulamadıkları zaman hayvanlarının damarını kesip kanını alıp pişirdiklerini, akbaba, karga gibi leşçil hayvanları yediklerini ifade eder. Hududül Alemin yazarına göre ise Türkler savaşçı bir topluluk olup çoğunluğu göçebe hayvancılıkla uğraşır. Zaman zaman etrafa akınlarda bulunarak ganimet elde ederler. Yakubi ise Türklerin evleri ve kalelerinin olmadığını, büyük kubbeli çadırlarda oturduklarını, bu çadırları hayvan ve sığır derisinden yapılmış sırımlarla tutturduklarını, üzerlerini de keçe ile örttüklerini anlatır. Onun ifadesine göre Türkistan'da darıdan başka bitki yetişmez. Türklerin gıdası kısrak eti ve sütüdür. 10. yüzyılın en önemli coğrafyacılarından biri olan İstahri, bütün bu tanımlardan uzak durarak son derece gerçekçi bir tanımlama yapmaktadır. Türklere gelince bunlar 9 Oğuzlara, Kırgızlara, Kimeklere, Oğuzlara, Karluklara mensupturlar. Dilleri birdir. Birbirlerinin konuştuklarını anlarlar. Keza El-Belhi Türklerin kalabalık nüfusa Çin sınırlarından Ceyhun Irmağı'na ve Karadeniz'e, Sibirya'dan Tibet'e kadar uzanan geniş memleketlere ve sayılamayacak kadar çok kabileye mensup olduklarını ifade etmektedir. İslam sınırlarına en uzak mesafede Kırgızlar bulunuyordu. Hududül Alem adlı eserde yer aldığına göre onların doğu sınırları Çin ve Okyanus ile çevrelenmişti. Güneyinde 9 Oğuzlar veya Uygurlar ve Karlukların bir kısmı bulunuyordu. Koyun, sığır ve at sürüleri besliyorlar, göçebe bir hayat yaşıyorlardı. Kaynağın belirttiğine göre Kırgızlar kaba, vahşi ve savaşçıydılar. Ateşe taparlar ve ölülerini yakarlardı. Maveraün Nehir bölgesine misk, kürk ve boynuzdan yapılmış bıçak sapları ihraç ediyorlardı. İslam coğrafyacıları tarafından yaygın olarak 9 Oğuzlar olarak anılan Uygurlar, Kırgızlara bir aylık yol mesafesinde bulunuyorlardı ve Türk ülkelerinin en büyüklerinden biri sayılıyordu. Savaşçı ve mücadeleci bir kavim olarak biliniyorlardı. Güneyde Tibet ve Karluklar, batıdan kuzeye doğru Kırgızlar, doğuda ise Çin tarafından çevrelenmişlerdi. Hududül Alem'e göre Türklerin en zenginleri bunlar olup en iyi misk, tilki, kakım, sincap, samur kürkleri, boynuzlar, yak öküzü derisi en önemli ihraç mallarıydı ve bunlar İpek yolu üzerinden batıya taşınıyordu. Mesudi Türklerden sadece Uygurların Mani dinine mensup olduğunu kaydetmektedir. Ona göre Türkler arasında memleket idareciliği konusunda Uygurlardan daha iyisi çıkmamıştır. 9 Oğuzları yani Uygurların batısında ve Karluk sahasının doğusunda yağmalar yer alıyordu. Bunlar Karahanlıların kuruluşuna iştirak eden önemli Türk topluluklarından biriydi. Ülkelerinde ziraat sahaları az olup daha çok kürk imalatı ile meşgul oluyorlardı. Kaşgar, Hırmki ve artık önemli yerleşim yerlerindendi. Buralarda Karluk ve Uygurlarla karışık halde oturuyorlardı. İrili ufaklı yüzlerce oymakları bulunuyordu. Karluk sahası ise kuzeyden Tuhsı, Çiğil ve Oğuzlar, doğudan Yağmalar, Uygurlar ve Tibet'in bir kesimiyle çevrelenmişti. Karluk hükümdarı tıpkı Oğuzlar gibi Yapgu, Cabgu unvanı taşıyordu. 8. yüzyıldan beri İslam kültür sahası halinde gelmiş olan Mavera-ün-Neyr'e yaklaşmış olmaları sebebiyle erken dönemde Müslümanlarla tanışmışlardı. Belki bu yüzden İslam coğrafyacıları tarafından daha medeni ve hoş ahlaklı sayılıyorlardı. Karluklar erken dönemde yerleşik hayata geçmeye başladıklarından pek çok köy ve kasaba meydana getirmişlerdi. Bunlardan Mirki önemli bir ticaret merkeziydi ve özellikle Mavera-ün-Nehir'in Müslüman tüccarlarının uğrak yeriydi. Kirminkas ise ticaret erbabının oturduğu bir köydü. Mavera-ün-Nehir bölgesine ve buradan İslam diyarına kürk ihraç ediyorlardı. Mesudi'ye göre Türkler arasında en kudretli olanlar Oğuzlar, en güzel, en boylu ve en parlak olanlar ise Karluklardı. Karluk sahasının hemen bitişiğinde Kırgız ülkesinin batısında Çiğiller yer alıyordu. İyi ahlaklı ve medeni bir topluluk olarak biliniyorlardı. Karluk ve Yağmalar gibi bunlar da Kürt ticaretiyle meşguldüler. Aslında bunlar da Karluk ve Yağmalar gibi Karahanlı Devleti'nin kuruluşuna iştirak etmişlerdi. Zengin bir ülke olmalarına rağmen yerleşik hayat pek az görülmekteydi. Karluklarla sınır bölgesinde bulunan Sikül kasabası, İslam beldelerine yakın olup daha çok ticaret erbabının yerleştiği bir yerdi. Hududül Alevin, Çiğillerin güneşe ve aya tapındıkları yolundaki kaydına bakılırsa herhalde Maniheizm'in geniş tesiri altında olmalıydılar. Çiğillerin batısında Tuhsılar vardı. Burası iklim ve bayındırlık bakımından Çiğillerden daha zengindi. Konar göçerlik ana meslek olup at ve koyun sürüleriyle dikkat çekiyorlardı. Kimeklerin veya Yimeklerin kuzey tarafları Sibirya bozkırlarıydı. Güney kesimi ise İrtiş Irmağı'ndan İtil'e kadar uzanan sahaydı. Hakim oldukları sahanın doğu tarafında Kırgızların bir bölümü yer alıyordu. Batı tarafında Kıpçak kabileleri bulunuyordu ve onların adetleri Oğuzlara çok benziyordu. Zamanla Kimeklerin tamamı Kıpçak adıyla anıldılar. Oğuzlar ile aralarında düşmanlık bulunuyordu. Bu yüzden ancak Surh zamanlarında Oğuz ülkesine kadar yaklaşıp hayvanlarını otlatabiliyorlardı. Taraz şehrine 80 günlük mesafede Yimek adlı büyük bir kasaba vardı ve Kimek Hakanı yazları burada oturuyordu. Kimeklerin güneyinde Ceyhun Irmağı boyunca ve Aral Gölü etrafında Oğuzlar bulunuyordu. Buraya 820 yılından sonra gelmiş olmalıydılar. Doğu tarafında Oğuz Çölü, batıda Hazar Denizi, kuzeyde İtil Irmağı yer alıyordu. Hazarlara komşu olmaları bakımından aralarında ciddi bir rekabet de bulunuyordu. Yaylak ve kışlak hayatı sürüyorlardı. Hududül aleme göre onlar savaşçı ve mücadeleci bir kavim olup boylar halinde yaşıyorlardı. Her bir boy bir bey tarafından yönetiliyordu. Oğuzların şehir ve kasabaları yoktu. Bununla birlikte Sütkent, Farab, Sabran gibi şehirler Oğuzlar tarafından doldurulmuştu. Ok ve yay üretiyor, hayvanlarını Mavera-ün-Nehir'e pazarlıyorlardı. Oğuzlar aynı zamanda Harezmli tüccarların da uğrak yerleri arasında bulunuyordu. Onların İslam kültür sahasına bu kadar çok yaklaşmış olmaları, Karluklardan sonra İslamiyet'in en fazla tesirine giren topluluk olmasına yol açmıştı. Bununla birlikte onlar henüz eski inançlarını muhafaza ediyorlardı. Oğuzların Hakanına Yabgu deniliyordu. İbni Fadlan 922'de halifenin elçisi sıfatıyla İtil Bulgarlarına doğru yolculuk ederken Horasan ve Mavera-ün-Nehir'den geçerek Oğuzların ülkesine gelmiş ve bir süre burada beklemek zorunda kalmıştı. O tarihlerde Mavera-ün-Nehir Samanilerin hakimiyetindeydi ve artık çatışma sahası olmaktan büyük ölçüde uzaklaşmıştı. Samanilerin yarattığı barış ortamı sayesinde serbest düşünce ve ilim hayatına da zenginlik gelmişti. Onların Özkent, Taşkent, Buhara, Sayran ve Otrar gibi Türklerin çoğunlukla yaşadığı şehirlerde yaptırdığı camiler, İslamiyet'in yayılması açısından önemli merkezler oldular. Dahası Sufiler ve Dervişler de Türkler arasında İslamiyet'i anlatma imkanı buldular. Sakiki Belhi, İbrahim bin Ethem'in gayretleri etkisini gösterir oldu. Artık Müslüman tüccarlar kolaylıkla Türk ülkelerinde seyahat edebiliyorlar, Türk evlerinde misafir olabiliyorlardı. 10. ayrımın sonu. Sayfa 116.